Ayrım 5. Sayfa 461. 38. bölüm. Savaşa hazırlık. Mustafa Kemal bu aylar süresince iç cephesini de sağlamlaştırmak için çaba göstermek zorunda kaldı. Barış teklifleri karşısındaki uzlaşmazlığı bazılarının pek hoşuna gitmemişti. Ankara'da makul bir barışı milli misaka tıpatıp uymasa bile kabule oldukça hazır bir takım kimseler vardı. Ortada müttefiklere güvenmek yolunda bir eğilim görünüyor, yeniden kan dökmeden bir anlaşmaya varmanın mümkün olduğu ileri sürülüyordu. Ordunun şimdiki cephe hattını koruması ve milli amaçların görüşme yoluyla elde edilmesi daha doğru olmaz mıydı? Mustafa Kemal asıl böyle bir tutumun ordu üzerindeki etkilerinden kuşkulanıyordu. Bu yüzden cepheye giderek askerlerin moralini yükseltmek istedi. Korkularının yersiz olmadığını gördü. Kol ordu komutanlarından birine mütarekeyi reddettiğini söylediği vakit, "Pek yanlış bir davranış. Böyle bir şeyi nasıl yapabildiniz?" cevabıyla karşılaştı. Müttefikler Sevr Antlaşması'ndan vazgeçtiklerine göre, sonunun ne olacağı belli olmayan yeni fedakarlıklara katlanmak için bir sebep kalmamıştı artık. Mustafa Kemal'in cephe gezisi bu düşüncenin yaygın olduğunu kendisine göstermişti. Askeri konulara akılları ermeyen mebuslar çeşitli tutumlar takınıyorlardı. Bir yanda sözde kabına sığmayan ateşliler bulunuyordu. Bunlar ufak çapta da olsa hemen bir saldırıya geçilmesini istiyorlardı. Öte yanda da ordunun hiçbir zaman taarruza girişecek durumda olmadığını sananlar vardı. Bunlar Mustafa Kemal'in sürekli olarak başkomutanlıkta kalmakla sadece millet üzerindeki kişisel baskısını yürütmek istediği kanısındaydılar. Mustafa Kemal güvenlik düşüncesiyle ordunun bugünkü gücünü ve çoğu gizli kaynaklardan gelen silahların miktarını açıklayamadığı için durumu bir kat daha güçleşiyordu. Meclisin gizli bir oturumunda mebuslara sabırla şunu anlatmaya çalıştı. İyice hazırlanmadan saldırıya girişmektense girişmemek daha iyiydi. Mebusların bozgunculuklarını yüzlerine vurdu. İki cephe vardı. Bir dış cephe, bir de iç cephe. Düşman cephesi, yurt cephesi. Düşmana doğrudan doğruya karşı koyan ordu dış cepheden sorumluydu. İç cephe ise bütün milletten kurulmuştu. Bunlardan ikisinin de yıkılıp çökmesine imkan yoktu, ancak meclisin düşmana cesaret verecek ve ordunun cesaretini kıracak kötümser demeçlerden kaçınması şartıyla. Gazi'nin başkomutanlık yetkileri, mebusların mırıldanmaları arasında üçer aylık iki dönem için yenilenmişti. Lakin Mayıs ayında meclis, hasta ve yatakta olmasından faydalanarak üçüncü bir uzatmayı reddetti. Ordu başsız kalmış oluyordu. Hükümet çekilmek istedi. Lakin Gazi yatağından kalkarak meclise geldi ve kendisine yönetilen tenkitleri cevaplandırdı. Meclise bu gibi kuruluşların savaş zamanında nasıl davranmaları gerektiği üzerinde bir söylev verdikten sonra, iki günden beri başkomutansız kalmış olan ordusunu bırakmak isteğinde olmadığını açıkladı. Tartışmalar kızışmıştı. Öyle bir an geldi ki Mustafa Kemal'le en sorumsuz düşmanlarından biri olan Ziya Hurşit'in ellerini tabancalarına attıkları görüldü. Lakin oylama sonunda Gazi yine başkomutanlıkta kaldı. Ama ne de olsa Mustafa Kemal'in yakın dostlarından birçoğu huzursuzluk içindeydiler. İktidarın Güney Amerika Cumhuriyetlerindeki gibi parlamenter bir hükümet şeklinden tek bir kuvvetli adamın kişisel yönetimine doğru kaymasından korkuyorlardı. Bu düşünceyle iktidar dengesini sağlamak için başka bir tedbire başvurdular. Şimdiki durumda Mustafa Kemal sade meclis reisi, dolayısıyla gerçekte devletin başkanı değil, fakat aynı zamanda hükümet başkanıydı. Aslında vekilleri de kendisi seçtiği için kabineyi de elinde bulunduruyordu. Vekiller nazari olarak meclis tarafından seçiliyordu. Gerçekte ise bunları başkan teklif ediyor, meclis de onaylamaktan başka bir şey yapmıyordu. Mustafa Kemal böylece hem meclise hem de kabineye hükmedebilecek durumdaydı. Muhalifleri şimdi onun sorumluluğunu parçalara bölmek yoluna gittiler ve meclise sadece vekillerin değil, başvekilin de gizli oyla seçilmesini sağlayan bir kanun kabul ettirmeyi başardılar. Bu demekti ki Mustafa Kemal hem artık kendi kendisinin başvekili olarak kalamayacak, hem de kendi görüşüne muhalif olanların vekilliğe seçilmesini kabul edecekti. Bu harekete Rauf Bey geniş çapta ön ayak olmuştu. Böylece kendisi muhalefete açıkça katılmadığından dolayı başvekilliğe en yaraşan aday oluyordu. Rauf Bey, Mustafa Kemal'in kendisini razı etmek için harcadığı bütün çabalara rağmen başta bu görevi almak istemedi. Sebebi sorulunca da açıkça şu cevabı verdi: "Ben başvekil olursam sen yine işlere karışmaya devam edeceksin. Ben de bunu kabul edemeyeceğim için çekilmek zorunda kalacağım. Ben senin ordunun başında memleketi kurtarabilecek tek adam olduğuna inanıyor ve aramızda anlaşmazlık yaratacak bir duruma girmek istemiyorum." Mustafa Kemal içten inanarak, "Şerefim üzerine söz veriyorum," dedi. "Hükümetin başına geçmeyi kabul et. Kabineyi kur. Alacağın kararların hiçbirine karışmayacağım." Verdiği bu sözü de sıkı sıkıya tuttu. Bundan sonra çağrılmadıkça kabine toplantılarına bile katılmadı. Aslında önemli bir karar alınmak gerektiği her seferde kendisini çağırıyorlardı. Fakat kabine ayrı kişiliğini ve birleşik halini korudu. Bununla beraber Mustafa Kemal hala mecliste çoğunluğu elinde tutan Müdafaa-i Hukuk grubunun başkanıydı. Burada da bir takım tavizler verdi. Moskova'da artık bu kadar önemli bir elçi bulundurmaya ihtiyaç kalmadığı için Ali Fuat Paşa'yı geri çağırdı ve onu grubun başına geçirdi. Kendisi de grubun tarafsız koruyucusu durumunda kaldı. Aralarındaki anlaşmazlıklar hiçbir zaman kişisel nedenlerden doğmuş değildi. Ali Fuat şimdi Mustafa Kemal'le beraber Çankaya'da kalıyor ve iki eski dost akşamları rakılarını içerlerken kendisinin yokluğu sırasında yurtta ortaya çıkmış olan sorunlar ve özellikle mecliste gelişen ayrılıklar üzerinde konuşuyorlardı. Ali Fuat'a göre bu ayrılık eninde sonunda cumhuriyetçilerle saltanatçılar arasında bir çatışmaya varacaktı. Mustafa Kemal de böyle düşünüyor, ancak bu işi savaşın kazanılmasından sonraya bırakmayı daha uygun buluyordu. Askerlik alanındaki son savaş otorite ve disiplini gerekli kılıyordu. Mustafa Kemal'e göre asıl problem bunu bu aradaki siyasi savaşla at başı yürütebilmekteydi. Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal'in siyaset alanı üzerinde tarafsız bir arabulucu durumuna yükselmesinin şart olduğunu ileri sürüyor. O da buna cevap olarak gerici kuvvetlerden gelebilecek bir tehlikeden çekindiğini ve bu çeşit bir tarafsızlığa imkan görmediğini söylüyordu. Bu arada iç cephenin bütünlüğünü korumak yolunda Ali Fuat'ın elinden gelen her şeyi yapacağına güvenmekteydi. Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkilerini uzatıp uzatmamak konusunda yakında tekrar karar verilecekti. Bu belki son uzatma olacaktı. Zira belliydi ki son taarruz da yaklaşmaktadır. Türklerin zaferi muhakkak gibi görünüyordu. Lakin bunu bir kat daha güven altına almak için başkomutanlık kanununun bu sefer meclisten hiç itirazsız çıkması şarttı. Ali Fuat Paşa ile Rauf Bey bu düşüncedeydiler. Yoksa Türkler arasında anlaşmazlık olduğu hissi uyanabilir ve bu da Yunanlıların çökmüş olan umutlarını tekrar canlandırabilirdi. Bir yandan da zafer kazanılıncaya kadar Mustafa Kemal'i yürekten desteklemekle beraber bundan sonrası için endişe duyuyorlardı. Gazi'ye gereken yetkiler verilmeli ama barıştan sonra bunları hala elinde tutup sömürmeye kalkmaması da sağlanmalıydı. Yeni Türkiye demokratik bir Türkiye olmalıydı. Gözü yüksekte olan dostlarının zaferi de kazandıktan sonra diktatörlük heveslerine kapılmasını önlemek gerekiyordu. Gidip Refet Paşa ile görüştüler. Mustafa Kemal ile çatışıp Milli Müdafaa Vekilliğinden ayrıldıktan sonra Ankara'nın dış mahallelerinden Keçiören'deki evine çekilmiş, herkesten uzak yaşayan Refet Paşa da bu düşüncelere katıldı. Rauf Bey, üç arkadaşın bunu Mustafa Kemal'e açıkça anlatmalarını öne sürdü. Refet Paşa onu evinde bir akşam yemeğine çağırmayı kabul etti. Böylece barışma yolunda ilk adımı atmış olacaktı. Yemeğin, meclisin bu konuyla ilgili müzakerelerinden bir akşam önce verilmesini kararlaştırdılar. Refet Paşa, konfor içinde yaşamaktan, çevresinde güzel şeyler görmekten hoşlanan bir adamdı. Evinin rahat ve sevimli bir havası vardı. İhtilalin dört kurucusu çeşitli yemeklerle donatılmış bir sofraya oturdular. Sıcak bir Temmuz gecesiydi. Bulundukları avludaki çeşme şırıldayarak akıyordu. Biraz sonra bu rahat hava içinde serbestçe konuşmaya koyuldular. Eski hatıralardan söz ediyor ve gelecek üzerine de tahminlere girişiyorlardı. Mustafa Kemal muhalif grup hakkında acı konuşuyordu. "Ben nasıl mücadele edileceğini bilirim," dedi. "Fakat şimdi bunun ne yeri ne de sırasıdır. Daha sonra ise artık mücadeleye lüzum kalmayacak." Ötekiler meclisteki muhalefete rağmen çoğunluğun şahsına karşı güven beslediğini ve başarısına inandığını ısrarla ileri sürüyorlardı. Ancak onları kuşkulandıran bir tek nokta vardı. Acaba Mustafa Kemal zaferden sonra ne gibi bir yol izlemeyi düşünüyordu? İlerideki niyetleri üzerinde bazı söylentiler dolaşmaktaydı. Kendisini destekleyenler bile bir çeşit olup bittiğiyle iktidarı ele geçirmesinden çekiniyorlar ve bu konu üzerindeki şüpheler meclis içinde bölünmelere sebep oluyordu. Arkadaşları Mustafa Kemal'in bu kuşkuları gidererek güveni ve birlik ruhunu yeniden kuracağını ummaktaydılar. Mustafa Kemal arkadaşlarının açık açık ileri sürdükleri tenkitlere ihtiyat ve ağırbaşlılıkla cevap veriyordu. Başvekilin meclis tarafından seçilmesi ve kabinenin böylece kurulması konusundaki yeni anlaşmalara değinerek Rauf Bey'in başvekil olarak durumuna saygı göstereceğini bir kere daha tekrarladı. Fakat sonunda kendisinin iktidarı ele alıp almayacağı üzerinde bir şey söylemekten kesinlikle kaçındı. Gün ağarıncaya kadar konuşup içtiler. Sade Rauf Bey zaten pek hoşlanmadığı için az içmişti. Ne yazık ki içkinin etkisi arttıkça Refet Paşa da fazla ileri gitti. Zaten Mustafa Kemal'e karşı öteden beri patavatsız davranır, ona çıkışmadan, iğneli laflar söylemeden, takılmadan edemezdi. Şimdi de geçmişteki kusurlarını sayıp dökmeye, Ankara'daki özel yaşayışına saldırmaya başlamış, halkın onu sevmesini engelleyen bir takım gerçekleri ortaya atarak İzzet'in nefsini incitmişti. Refet Paşa'ya bakılırsa Ankara Mustafa Kemal'in Azerbaycan elçiliğindeki sefahat hikayeleriyle çalkalanıyor, bir diplomatın eşiyle olan macerası, cephede Arif'in de yardımıyla genç bir hasta bakıcıyı elde edişi, İzmit'te rastladığı bir berber çırağını Çankaya'ya yerleştirişi üzerinde çeşitli dedikodular ediliyordu. Mustafa Kemal içtikçe sertleşmeye, gözleri soğuk bir öfkeyle parlamaya başlamıştı. Rauf Bey ile Ali Fuat Paşa onu yatıştırmaya, Refet Paşa'nın boşboğazlıkla yaptığı çıkışları gülerek geçiştirmeye çalıştılar. Fakat ilerideki durum söz konusu olunca ona meydanı boş bırakmaya da hiç niyetleri yoktu. Başlıca görevini yerine getirdikten ve savaş sona erdikten sonra mücadeleden çekilmesi üzerinde ısrar ediyorlardı. Mustafa Kemal arabulucu ve öğüt verici bir başkan durumuna yükselmeyi kabul etmeli ve memleketin demokratik ölçüler içinde yönetilmesini başkalarına bırakmalıydı. İkisi de oldukça keyifliydiler. Mustafa Kemal'e meclisten yüksek bir aylık bağlatmaya söz verdiler. Daha ileri giderek vatanı kurtarmasına karşılık ödül olarak yalnız kendisi için yaptırmak istedikleri bir madalyanın taslağını bile gösterdiler. Mustafa Kemal bütün bunları hafife alarak konu dışına itti. Fakat onlara merak etmeyin dedi. Yarın mecliste konuşarak şahsım ve memleketin geleceği hakkındaki bütün bu kaynaşmalara bir son vereceğim. Arkadaşları buna sevindiklerini belirttiler. Mustafa Kemal sağlıklarına kadeh kaldırdıktan sonra dostlarım dedi sabah oldu. Sanırım ki hepinizi memnun ettim. Hadi şimdi gidip çalışmaya başlamadan önce biraz dinlenelim. Refet Paşa onları kapıya kadar geçirdi. Mustafa Kemal ile Ali Fuat Paşa, Rauf Bey'i evine bıraktıktan sonra Çankaya'ya döndüler. Ali Fuat birkaç saat uyudu. Mustafa Kemal sıcak bir banyo yaptı, tıraş oldu, giyindi. Sonra meclisteki konuşmasını hazırlamak için masasının başına geçti. Ali Fuat Paşa öğle yemeğine indiği zaman onu sırtında müşir üniformasıyla alışık olduğu bir pozda bir eli arkasında ayakta buldu. Saçları gayet düzgün taranmış, gözleri parlaktı. Üzerinde uykusuz geçirdiği geceden en ufak bir yorgunluk izi bile yoktu. Yemeklerini çabucak yiyip birer fincan kahve içtikten sonra meclise gittiler. Mustafa Kemal kürsüye çıktı. Gazi'yi hep sivil kıyafetle görmeye alışmış olan mebuslar, onu üniforma ile görünce bir sarsıntı geçirdiler. Başkomutanlık kanunu üzerinde konuştu. Dünyanın hiçbir parlamentosu bir tek kişiye bu kadar geniş yetki veremezdi. Yalnız iki hal dışında. Biri ortada olağanüstü bir durum bulunması, öbürü de adı geçen kişinin gerçekten her türlü şüphenin üstünde olması. Meclis kendisine büyük bir güven göstermişti, o da buna karşı minnet duygularını dile getiriyordu. Lakin artık bu olağanüstü yetkileri sürdürmeye lüzum kalmamıştı. Ordunun maddi ve manevi gücü öylesine bir mükemmellik derecesine erişmişti ki, milletçe girişilen çaba, bu yetkiler olmadan da başarıya ulaşabilirdi. Gazi devam etti. O mutlu gün gelince bütün milletle beraber en büyük saadetlere erişmekle şeref duyacağız. Benim başkaca ikinci bir mutluluğum olacaktır ki o da kutsal davamıza başladığımız gün bulunduğum yere geri dönebilmem imkanıdır. Milletin koynunda serbest bir fert olmak kadar dünyada bahtiyarlık var mıdır? Gerçekleri iyi kavrayan, yürek ve vicdanında manevi ve kutsal hazlardan başka zevk taşımayan insanlar için, ne kadar yüksek olursa olsun maddi makamların hiçbir değeri yoktur. Mebuslar Mustafa Kemal'in taktiği karşısında yumuşamış, sözlerinin gücü karşısında afallamış, bütün kuşkularını unutmuşlardı. Demek Gazi kendiliğinden, sahip olduğu imtiyazlardan vazgeçiyordu. Zaferi kazandıktan sonra milletin iradesine baş eğen herhangi bir vatandaş durumuna döneceğini açıkça belirtmiş değil miydi? Ne büyüklük, ne asilce davranış. Mebuslar Mustafa Kemal'in başkomutanlık yetkilerini bu sefer süresiz olarak yenilediler. Bu yetkileri milli amaca erişinceye kadar elinde bulunduracak, fakat meclis gerekli gördüğü anda geriye alabilecekti. Mustafa Kemal kürsüden inerken uykusuz geçirdiği geceden ve öğleden sonraki çalışmasından epey memnundu. Türk taarruzu daha fazla geciktirilemezdi artık. Yunanlıların umutsuzca giriştikleri son bir oyun bunu daha da çabuklaştırmaya yaradı. Ankara'yı ele geçirme planları boşa çıkmış olan Konstantin ile Gunaris şimdi gözlerini İstanbul'a dikmişlerdi. Anadolu'dan acele ile iki tümen çekerek Marmara'nın öbür kıyısına Trakya'ya geçirdiler. Oradaki kuvvetlerini böylece çoğalttıktan sonra Çatalca hattını tehdit ederek İstanbul'a girmek için müttefiklerden müsaade istediler. Bu tehditlerle müttefikler üzerinde bir baskı yapmayı umuyorlardı. Müttefiklere gelince onlar da anlaşmazlığı kendi lehlerine çözümlemek ya da hiç olmazsa görünüşü kurtarmak için bu sefer Venedik'te yine barış görüşmelerine girişmeyi düşünüyorlardı. İstanbul'daki kuvvetleri öylesine azalmıştı ki buradaki müttefik birlikleri bir sandviçin içindeki reçele benzetiliyordu. İki yanlarında iki koca dilim ekmek, Türkler ve Yunanlılar vardı. Şehri ele geçirmek işten bile değildi. Böyle bir hareket Yunanistan'da Konstantin'in sarsılmış olan prestijini sağlamlaştıracak, ordunun kendine güvenini canlandıracak, pazarlığa girişmek için iyi bir başlangıç noktası olacaktı. Churchill daha sonra durumu incelerken şöyle der: "Belki de müttefikler izin verip Yunanlılar İstanbul'u geçici olarak işgal etselerdi, Yunan ordularının Anadolu'dan kaçışı şerefli bir barış görüşmesi biçimine sokulabilir ve bu da daha az acıklı olurdu. Müttefiklere karşı en azından söylenecek şey şudur: Yunanlılara askeri hareketlerinde yardımcı olmasalar bile, hiç olmazsa onları engellemekten kaçınmaları gerekirdi. Yok, bir takım genel düşüncelerle böyle davranmak zorunda kalmışlarsa, o zaman da yapacakları şey, Yunanlıların gemilerine binip çekilmelerine gerçekten ve düpedüz yardım etmekti. Böylece 10 yıl önce Balkan harplerinde olduğu gibi, İstanbul'da gözler yine Çatalca hattına çevrilmişti. Harrington bu hattın savunmasıyla bir Fransız generalini görevlendirdi. Generalin emrindeki Fransız ve İngiliz birlikleri hemen siper kazmaya koyuldular. Kendi sorumluluğu altında bir bildiri yayınlayarak işgal kuvvetlerine karşı girişilecek bir saldırıya, iki devletin ortaklaşa karşı koyacaklarını açıkladı. Rumbold iznini yarıda bırakarak İstanbul'a koştu. Bildiri İngiliz elçiliğinde yapılan bir toplantıda da onaylandı. İngiliz savaş gemileri Marmara'da bir gösteri yaptılar. Yunanlılar biraz geri çekildi. Lakin bir yandan da yığınak yapmaya devam ediyorlardı. Lloyd George İstanbul'da alınan karara katılmıştı. Yunanlılar bunun üzerine müttefiklerin izni olmadan daha fazla ilerlememeyi kabul ettiler. İngiliz savaş gemileri yıllık kürek yarışlarını düzenlemek gibi daha barışçı eğlencelerle uğraşmaya giriştiler. Yunanlılar son şanslarını da elden kaçırmışlar. Bu arada bir ihtimal uğruna Anadolu'daki savunmalarını da zayıflatmışlardı. Bununla beraber Lloyd George o bir türlü vazgeçemediği Yunanseverliğiyle onlara bir umut ışığı daha göstermeye kalktı. Times'ın bildirdiği gibi avam kamarasındaki yorucu bir celsenin sonunda öyle bir demeç verdi ki bunun iki taraf içinde bir tek anlamı vardı. Yunanlıları yeniden kuvvete başvurarak bir sonuç aramaya kışkırtmak. Başbakan, Yunan ordusunun giriştiği korkusuz ve cüretli askeri harekattaki kahramanlığı övecek kadar ileri gitti. Yunanlılar aşılmaz geçitler arasından geçerek memleketin içlerine doğru yüzlerce kilometre yürümek zorunda kalmışlardı. Askeri üstünlüklerini her düzenli çatışmada göstermişlerdi. Sadece arazinin bünyesi ve ulaştırma hatlarının uzunluğu yüzünden yenilgiye uğramışlardı ki Avrupa'da onlardan başka hiçbir ordu böyle riskli bir işe girmeyi göze bile alamazdı. Sonra sözlerinin üzerine basarak şöyle dedi. Kemalistler barışı kabul etmeyeceklerdir. Zira kendilerine işlerine gelen şekilde bir mütareke vermediğimizi ileri sürmektedirler. Fakat biz de Yunanlıları bütün güçleriyle savaşmaktan alakoyuyoruz. Kemalistler halkı son 10-12 yıldan beri birbirini kovalayan savaşlar yüzünden silah altında bulunan ve kaynakları da sınırlı olan bu küçük memleketi yorarak çökerteceklerini umuyorlar. Bu işin böylece sürüncemede kalmasına göz yumamayız. Bu demeç Yunanistan'da büyük sevinçle karşılandı. Gazeteler en övücü pasajlarını yayınladılar. Yunan ordusunun günlük emrine nutuktan alınmış parçalar konuldu. Askerler yeniden umuda kapıldılar. Anlaşılan İngilizler son dakikada yardımlarına koşacak, düşmanı yenmelerini sağlayacaklardı. İstanbul'a yürüme manevrası boşa gitmemişti demek. Bunun üzerine barış lafları yine unutuldu. Bütün bu olaylar Mustafa Kemal'in planına uygun düşüyordu. Yunanlıların Trakya'ya asker geçirdiklerini duyar duymaz taarruza girişeceği zamanı kararlaştırdı. Zira böylece Anadolu'daki Türk ve Yunan kuvvetleri denk duruma gelmiş oluyorlardı. Saldırının tam sırasıydı. Dahiliye vekili olan Fethi Bey'i Roma, Paris ve Londra'ya gönderdi. Fethi Bey buralarda ya hala Yunanlıların Anadolu'dan çekilmesini şart koşan bir barış tasarısı üzerinde görüşmeler yapacak ya da zaferi izleyecek olan barış için temsilcilik görevini yüklenecekti. Mustafa Kemal bundan sonra Garp cephesine, Akşehir'deki genel karargahına gitti.